Ayrım 21.
Mafyoz geniş ailelerin ki bunlar zamanla yapay asaletlere dayanan hanedanlarını kuruyorlardı, çevrelerinde oluşturdukları etkin çıkar gruplarının yerelde tesis ettikleri etkinlik büyük önem taşıyordu. Osmanlı İmparatorluğu tarihinde Ayanlar dönemi diye adlandırılabilecek bu süreç Anadolu'da mafyoz toplum yapısının oluşmasında en büyük rolü oynuyordu. Zira Celali isyanları sürecinde hüküm süren yasa dışılık ve topluma egemen olmaya başlayan yasa dışı güç odakları bu süreçte büyük değişim ve dönüşümü sağlayarak kendini yasallaştırıyordu. Yasa dışılığın yasallaşması sonucu yasa dışı güç odakları bu süreçte yasal otorite merkezleri haline geliyor ve bu çarpık yapı ki tipik mafyoz karakter oluşuyordu, toplumsal zeminde ister istemez hem onay ve destek buluyor hem de benimsenip yüceltilerek kalıcı duruma getiriliyordu. Ne var ki Ön Asya toplumsal belleğinde derin izler bırakmış olan beylik anlayışı ve uzun süre yaşanan beylikler dönemi, merkezi otoriteye ortak olarak hükmeden konumuna gelen ayanların davranışlarını ve amaçlarını etkileyerek yönlendiriyordu. Unutmamak gerekir ki devletleşen beylikler bir bakıma egemen durumuna gelen geniş ailelerin kendi yönetimlerini tesis etmeleri anlamına geliyordu. Geniş aile, kabile, aşiret yapılanması içinde en güçlü olanların tesis ettiği otorite ne denli etkin ise o denli ciddi devlet konumuna yükseliyordu. Ön Asya toplumsal yapısı ise uzaktaki otorite yerine en yakındaki yerel otoritenin düzeni sağlamasını hem tercih ediyor hem de buna zorunluluk duyuyordu. Bu otoritenin bir geniş aile otoritesi olması yerel toplumların güvencesi bakımından daha da büyük önem taşıyordu. Aslında devletleşen beylikler ile sosyal zorlamalar sonucu merkezi otoriteyi paylaşarak resmileşen ayanların benzeşmesindeki en önemli nedeni de aynı kökten, geniş aile kökeninden gelmeleri oluşturuyordu. Bu benzeşmenin yerelde yegane güç odağı haline gelen ayanların akıbetini belirlemesi de sosyal psikoloji bakımından kaçınılmaz bir zorunluluk yansıtıyordu. Zira gücünü genellikle kendi yakın çevresinden, klanlarından, geniş ailelerinden, kabilelerinden, aşiretlerinden, etnik dinsel cemaatlerinden, yasal veya gayri yasal çıkar gruplarından alan ayanlar, yerelde tam ve tek egemen konumuna geldikten sonra da giderek doyumsuzlaşıyorlardı. Bu doyumsuzluk ise hiyerarşinin üst katmanlarını hedef haline getiriyordu. Nihayet tıpkı devletleşen eski beyler gibi ayanlar da paylaştıkları merkezi otoritenin tamamını ele geçirme sürecine giriyor, yani devletleşme hedefine yöneliyorlardı. Bu eğilim kaçınılmaz olarak merkez-yerel çatışmasını hızla tırmandırıyor ve kanlı hesaplaşmaların yaşandığı yeni bir aşamaya geliniyordu. Sikkesiz Sultanlar. Osmanlı sosyal yaşamında ve yönetiminde meydana gelen kapsamlı dönüşüm sonucu 17. yüzyıldan itibaren otoritesini hissettirmeye ve yerelden merkeze doğru egemen olmaya başlayan ayanların kökenlerini ve konumlarını irdeler misiniz? Ayanların mafyoz karakterli bir güç odağı olması nereden kaynaklanıyordu? Özellikle 16. yüzyılın ortalarından itibaren Osmanlı merkezi otoritesinin zafiyet göstermeye başlaması ile merkezde ve yerelde yeni güç odakları türemeye başlıyordu. Türedi güç odakları ise kendilerini merkezi otorite karşısında elde ettikleri ayrıcalıklarla gerçekleştiriyor ve kanıtlıyorlardı. Bu oluşum beraberinde yeni bir yapılanmayı getiriyor, ayrıcalıklılar bu yapılanmanın özünü teşkil ediyordu. Böylece merkezi yönetim otoritesini ayrıcalık verdiği türedi güç odaklarıyla paylaşıyor, bu paylaşım ise Osmanlı sosyal yapısını hızla mafyoz toplum yapısına dönüştürüyordu. 17. yüzyılın ortalarına doğru Osmanlı toplum yapısına ve sosyal yaşamına genel bir açıdan bakıldığında ayrıcalık elde etmiş güç odaklarından bazılarını şunlar oluşturuyordu. Kapıkulu ocakları içinde başını yeniçerilerin çektiği bir takım örgütler, tulumbacılar, humbaracılar, tersane yamakları vesaire. Fütüvvet kökenli örgütler, ahiler, bektaşiler, dire bazı tarikatlar, tekke ve zaviyeler, merkezde ve taşrada bir kısım ulema vesaire. Ayrıcalıklı geniş aileler, çeşitli kökenlere, zeminlere ve kaynaklara dayanan ayanlar, aşiret ve kabileler. Bir soru, yeniçerilerden, fütüvvet kökenli örgütlerden, dinsel kökenli yapılanmalardan sonra ayrıcalıklı geniş aileler konusunun tek başına ele alınması zamanının geldiğini gösteriyor. Bu bağlamda ayanlık ve ayanlara gelince. Osmanlılarda ayan sözcüğü ile 16. ve 17. yüzyılda ileri gelen kimseler kastediliyordu. Aslında 15. yüzyılda da ayanlar faaliyet gösteriyor ve fakat bunlar 17. ve 18. yüzyılda kazanacakları etkinlik ve güçten henüz yoksun bulunuyor, fazla da dikkate alınmıyorlardı. Ayanların ve eşrafın tarihi 16. ve 17. yüzyılda değişmeye başlıyordu. Bir başka ifadeyle 16. ve 17. yüzyılda kalenderi celali isyanları nedeniyle Osmanlı İmparatorluğu'nun köy, kasaba ve kentlerinde yaşanan büyük değişim ayanların yıldızını parlatıyor ve otoriteyi geniş çapta ayanların eline geçiriyordu. Her şeyden önce ayanlar geniş ve verimli toprakları bu süreçte ele geçirmiş kişiler mütegallibe veya eşraf arasından çıkıyordu. Bir yandan büyük kaçgunluk nedeniyle verimli toprak sahipleri mülklerini yok pahasına bu kişilere satıp eşkıyadan kaçarken veya eşkıyaya katılırken, diğer taraftan ayanların en önemli rakibi olan ehli örf de yönetimdeki etkin pozisyonu yitiriyor ve meydanı tamamen ayanlara terk ediyordu. 16. yüzyıldan beri ayan ve eşraf denilen zümre ehli örfün aksine olarak ilerlemiş ve araziler satın alarak kuvvet sahibi olmuştur. Ayan ve eşraftan olanların pek çoğunun timar ve zahmetleri iltizamlarını aldıklarını bilmekteyiz. Bu durum ise bu zümrenin iltizam yoluyla zenginleşmesine yol açıyordu. Ehli örf zümresinin ayan veya eşraf sınıfıyla rekabeti imkansızdı. Merkezden gönderilen beyler beyleri, sancak beyleri, vezirler merkeze yani İstanbul'a bağlı olup, icabında yanlış bir hareketleri görülünce İstanbul'dan gönderilen bir kapıcı ile idam ettirilmekte, muhalefatları da hazine adına müsaade olunmaktaydı. Böylece ayan ve eşraf Anadolu'da rakipsiz kalmakta, 16. yüzyılın ortalarından itibaren nüfuz ve servetini arttırmaktaydı. Osmanlı İmparatorluğu'nda ayanlık, Yücel Özkaya, TTK Yayınları, TTK Basımevi Ankara, 1994, sayfa 89. Bu arada eşkıya baskısı dışındaki bazı gelişmeler de köylülerin topraklarını yok pahasına ayan ve eşrafa satmasına yol açıyordu. Bunun nedeni ise faizcilik idi. Ekonomik güçlük içine düşen toprak sahipleri tefecilerden yüksek faizle borç para alıyorlardı. Bu büyük tefeciler günün koşullarından yararlanarak etkinlik kazanan çavuşlar, zehamet, timar sahibi olan kişilerdi. Bunlara artık memleket ayanı deniyordu. 16. asrın ortalarından itibaren faizcilerin şehri faiz nispeti olan %10-15'ten daha yüksek nispetle köylüye borç para verdikleri görülmektedir. Bazen bu nispet %100'ün üstüne bile çıkıyordu. Yüksek nispetle faizle ribahur yani faizcilerden borç para alan köylü, zamanı gelince borcunu ödeyemediğinden çok defa tarla ve bahçesi elinden çıkıyordu. Borçlandıkları parayı ödeyememek yüzünden çiftçinin arazisi elinden çıkar, kendisi eskiden malı olan yerde ücretle çalışmaya mecbur kalır veya yeni arazi sahiplerinin bazen tarla ziraatı yerine hayvancılığı tercihleri yüzünden bu imkanı bile elde edemeyecek, nihayet eşkıyalık suretiyle karnını doyurma yolunu tutmaya mecbur kalırken, öte yandan da çift bozan reayanın topraklarının çiftlik haline gelmesi hadisesi vuku bulmuş oluyordu. Osmanlı tarihinde Leventler, Mustafa Cezzar, Çelik Cilt Matbaası İstanbul 1965, sayfa 62-63. Toprakların bu şekilde el değiştirmesi hep ayanlar lehine sonuçlanıyordu. Böylece 17. yüzyılın sonuna gelindiğinde ayanlar yerelde belirleyici, yaptırımcı ve saygın bir konum elde etmiş bulunuyorlardı. Güçleri pek çoğunun kirli geçmişini ve uygulamakta olduğu yasa dışı yöntemlerini örtbas ediyordu. Ancak ayanların daha da güçlenmesi 17. yüzyılın sonuna, özellikle 18. yüzyılın başına rastlıyordu. Bunun nedeni ise 1683'te başlayan Avusturya Savaşı'ydı. Bu savaşta Lehistan, Venedik ve Rusya'nın da dış düşman saflarda yer almasıyla birlikte Karlofça Anlaşması'na kadar tam 16 yıl sürüyordu. Celali isyanlarından sonra ortaya çıkan bu savaş ülkenin bütününde meydanın mütegallibiye kalmasıyla sonuçlanıyordu. Mütegallibe tam anlamıyla yerel güç odağı haline geliyor. Sancak Bey'i, Voyvoda ve Kadı gibi üst düzey bürokratlar bu kez de mütegallibelik yaparak yine halkı soyuyor, halk üzerinde şiddet estiriyor, baskı uyguluyordu. Bunun sonucunda da yerel güç odağı oluşturan yerli ayanlar daha rahat hareket edebiliyordu. Ayanlar karşısında halk canından bezerek toprağını terk ediyor, eşkıyaya katılmaktan başka çare bulamıyordu. Buna paralel olarak devlet memurları kanunsuz yol ve yöntemlerle vergi toplamaya yöneliyordu. Bunu gören yereldeki güçlü ve geniş aileler emirlerindeki kuvvetlerle mütegallibelik yapmak hakkını kendilerinde görüyorlardı. 18. yüzyılın başında Anadolu'daki mütegallibe sayısı iyiden iyiye artmış bulunuyor, savaş nedeniyle orduyu Hümayun'a gönderilen raporlarda sık sık mütegallibenin yaptıkları bildiriliyordu. Bunlar genellikle yasa dışı yollarla vergi topluyor, başı bozuk hareket ediyorlardı. Mütegallibenin pek çoğu yerel idari düzende yetki sahibi kimselerden, ayanlardan oluşuyordu. 1710 ile 1725 arasında Uluborlu'da Sipahi Hüseyin, Kayseri'de Deli Mehmet, Yusuf, Adana'da Derviş Paşa oğlu Hüseyin ve Ketüda Yusuf, Kilis Sancağı'nı İskoya nahiyesinden eskide Kilis Sancağı mutasarrıfı olan Ali Paşa'nın oğlu Mehmet ve Osman, Trabzon'da Seydi, Veysoğlu Ömer, Mustafa, Kürdoğlu İsmail, 1714 senesinde ve daha sonraki tarihlerde ise Kastamonu'da Çeneroğlu Hacı Mehmet, eski Yeniçeri Serdarı Derviş, Karahisar Sabih Sancağı'nı Sencanlı kazasında Göle adlı köyden Seyit Abdullah, Eğridir kazasını Anamas nahiyesinin Beldanlı köyünden Mütevelli Seyit Hasan ve kardeşleri Mehmet ve Veli, Çubukabat kazasında hanımoğlu ve Mehmet Ağa ve Süleyman Recep, Köse Şaban ve Abdibeşe, Seyit Ahmet, Abdal Bölükbaşı ve Abdülvahap, Taraklı Borlu kazasının Yazbi adlı köyünden Seyit Mehmet ve Seyit Abdülnevi taraftarı, İznik kasabasında Mersin Beypazarı kazasında Kara Mahmut Beşe ve bunlar gibi Anadolu'nun pek çok yerinde ayağından mütegallibeler türemişti. Bunlar kendilerine bulmuş oldukları taraftar ve eşkıyalarla halka eziyet etmekte ve zorla vergiler toplamaktaydılar. Yücel Özkaya adı geçen eser sayfa 62-63. Mütegallibelik yapanların hem korumaları altına aldıkları büyük kuvvetlerle eşkıyalık yapmaları, hem de halktan topladıkları servetlerle ekonomik güç haline gelmeleri, bir süre sonra ayağındıkları ele geçirmeleriyle sonuçlanıyordu. Çeşitli nedenlerle meydana gelen otorite boşluğundan yararlanarak geniş ve güçlü yerel aileler ayağındıkları ele geçirecek derecede bir kuvvet elde etmiş bulunuyor ve içlerinden en güçlüleri ayağın oluyordu. Kaldı ki Celali isyanları sırasında dejenere olan ve giderek mafyalaşan ehli örf ve ehli şerin yaptığı yolsuzluklar 17. ve 18. yüzyıllarda da sürüyordu. Bu durum mütegallibenin ekmeğine yağ sürüyor, onların gerçekleştirdiği yasa dışı işler giderek meşruiyet kazanıyordu. Kovuşturulmayan mütegallibe yerel yaşamda giderek sosyal, ekonomik ve siyasi etkinlik kazanıyordu. Ayanlık ise bu güçlerin yasallık kazanmasının bir çeşit kılıfını teşkil ediyordu. Bir başka ifadeyle ehli örf ve ehli şer yasa dışı işler yapmak konusunda adeta mütegallibe ile birlikte hareket ediyor. Böylece mütegallibenin önündeki yasal engeller adeta kaldırılmış oluyordu. 1798 aralığının içinde Anadolu'nun orta koluna yazılan adaletname, kadıların yolsuzluklarını ve bu tip hareketleri yapanların ne gibi cezalara çarptırılacağını tekrarladığına göre, beyler beyleri ve sancak beyleri tekalifi şakka denilen kanunsuz vergileri kapı halkıyla köy köy gezip toplarken, mütesellimler de aynı yolu takip etmekteydiler. Kaza ileri gelenleri de halkı soymaktan geri kalmıyordu. Her tarafta olan derebeylerden bazıları hakimleri ve zabitleri dahi sindirmişti. Örneğin Sarı Abdullah adlı bir şahıs Kayseri'de bir medresenin öğretimini kendine bağlayıp topladığı eşkıyalarla burada hakimiyet kurmuş, gizlenmek isteyen eşkıyaları medreseye doldurmuş, evamiri aliyenin yürümesini durdurduğu gibi şer'i hükümleri uygulatmayıp hakimlere ve zabitlere zulüm yaparak rüşvet aldığından, 18. yüzyılın ikinci yarısında bu tarz hareket edenler arasında Niksar'da Küçük Ali, Tosya'da Derebeyliği ile meşhur İsmail Ağa, Celeboğlu Mehmet, Kayseri'de Divrikli oğlu Abdurrahman, Gedus'ta Şeyh Ali, gene Kayseri'de Mehmet Emin, Uzun Mustafa, Çay kazasında Hüsam oğulları Latif ve Ali, Haymanüteyn'de Medazlıoğlu, Ürgüp'te Serden Geçti Ebu Bekir Ağa'nın oğlu ve arkadaşı Salih, Alaplı'da Çavanoğlu Kara Mehmet Beşe ve Kara Hüseyin, Kandıra nahiyesinde Yelekçi Mehmet Beşe, Murtazabat'ta Hacı Dimmetoğlu İsmail ve adamları, Beypazarı'nda Kalcıoğlu, Hasan Hacı İbrahimoğlu İbrahim, Kalaycı, Diğer Mehmet, Çorba'da Çukadar Ali, Ankara kazasında Kadılardan Ekmekçioğlu, Ekmekçioğlu Mustafa, Bursa'da Mesih Köyü'nde Çavuşoğlu, Oduncu Köyü'nde Ahmet, Kayseri'de Kurnazoğlu Ömer, Çubukabat kazasında Bezioğlu Deli Hasan bunların en önemlilerindeydi. Vakıflarda da derebeylik olayları görülüyordu. Bir kısmı ayanlık mücadelesi yapmakta olup içlerinde daha sonra ayan olanlar da vardır. Yücel Özkaya adı geçen eser sayfa 65-66-67. Tüm bu gelişme ve oluşumlar 16. yüzyılda meydana gelen otorite boşluğunun sonraki yüzyıllarda mütegallibeyi doğurduğunu ve mütegallibenin de giderek güçlenerek yasal konumlar kazandığını gösteriyordu. Bu yasallık ise ayanlık yoluyla elde ediliyordu. Çeşitli yöntemlere başvurarak güçlenen mütegallibe buna paralel olarak daha fazla eşkıyayı koruması altına alıyordu. Böylece halk daha fazla sindiriliyor, korku ve şiddet daha yaygın bir biçimde kol geziyordu. Görevini yapmaya çalışan ehli örf ile ehli şer de bu baskı ve terörden payını alıyor, şikavet karşısında gittikçe çaresiz kalıyordu. Diğer taraftan ehli örf ve ehli şer yaygın biçimde mütegallibe ve eşkıya ile birlikte hareket ediyordu. Yasa dışı güç kazanan tüm yerel odaklar ayanlık elde edebilmek için birbirleriyle yarışıyorlardı. 1683 savaşından sonra Anadolu bir kez daha devlet otoritesinden yoksun kalıyordu. Celali, Türedi, Kapusuz ve Bacaksız, Levendat ve Haramzade diye adlandırılan eşkıya her birimde kendini hissettiriyordu. Mütegallibe ve mafyalaşan bürokrasi giderek egemen duruma geliyor, elde ettikleri ayanlıklar sayesinde yasallaşıp legalleşiyordu. Viyana bozgunundan sonra ayanlık kurumu mafyos bir kurum olarak hangi aşama ve koşullarda devlet nezdinde kabul edilen resmi bir kurum haline geldi? Özellikle 16. yüzyılda başlayıp 17. yüzyılın ortalarına hatta sonlarına kadar tüm şiddetiyle devam eden Celali isyanları, padişahın mutlak iradesinde ifadesini bulan Osmanlı Devleti'nin merkezi otoritesine çok ağır darbeler indiriyordu. Bu ağır darbeler sonucu meydana gelen otorite boşluğundan yararlanan bazı güç odakları kısmen kendi otoritelerini tesis ediyor, sonuçta da merkezi otoriteye ortak oluyordu. Celali isyanları sürecinde sarsılan Osmanlı İmparatorluğu 17. yüzyılın ortalarından itibaren göreceli olarak eşkıya örgütlerine karşı bazı önlemler alabiliyordu. Ne ki aynı yüzyılın sonunda devlet bir başka felaketle karşı karşıya kalıyordu. 1683'te başlayan Avusturya-Macaristan seferi devletin büyük iddia ve masraflarla giriştiği Viyana kuşatmasına dek uzuyordu. Viyana kuşatması ise Osmanlı İmparatorluğu'nun kaderiyle ilintili çok önemli bir olay niteliği taşıyordu. Viyana kuşatmasının başarıyla sonuçlanması Osmanlı İmparatorluğu'nun önüne Orta ve Kuzey Avrupa kapılarını açabilecek ve İmparatorluk Orta Avrupa'ya nüfuz ederek bir ezici bir üstünlük sağlayabilecekti. Böylece devlet her alanda kendisini yenilemek imkanına kavuşacak, çağı yakalamanın ötesinde Avrupa'nın da önüne geçmek şansına kavuşacaktı. Ne ki olaylar aksi yönde gelişiyor, Viyana kuşatması ağır bir yenilgiyle sonuçlanıyordu. Bu hezimet ordunun ekonominin, mutlak iradenin, hukuk sisteminin, kısacası merkezi otoritenin yıkım derecesinde ağır darbeler yemesine ve yaralar almasına neden oluyordu. 10 yıllar boyunca süren Celali isyanları nedeniyle özellikle taşrada yok sayılma düzeyine düşmüş ve fakat Kuyucu Murat Paşa önlemleriyle estirilen şiddet sonucu bir parça varlık gösterebilmiş olan devlet bu kez tam anlamıyla dizlerinin üzerine çökmüş bulunuyordu. Son kez bel bağlanan fetih ekonomisi de iflas ediyor, Sadrazam Kara Mustafa Paşa'nın başı vuruluyor, ordu ve kaderini ona bağlayan tüccarlar her şeylerini geride bırakarak zar zor Belgrad'a kadar çekilebiliyordu. Bir başka açıdan bakıldığında ise Viyana yenilgisi adeta Celali isyanlarının bıraktığı yerden tahribatı sürdürüyordu. Nitekim imparatorluğun otoritesine ve gücüne indirilen darbeler bununla da sınırlı kalmıyordu. Merkezi otorite ve Osmanlı yönetimi hezimetten sonra adeta birbirine düşüyor, yönetimdeki zafiyet 18. yüzyılın başında patlayan patrona Halil ayaklanmasına zemin hazırlıyordu. Rical, Ocaklılar ve Külhan Beylerin liderliğini yapan patrona Halil adlı şahsın gerçekleştirdiği bu olayda ileride mafya ve devlet başlığı altında kapsamlı olarak irdelenecek. Murat Çulcu. 18. yüzyılın ilk çeyreği tamamlanırken Osmanlı İmparatorluğu teoride yani kağıt üzerinde büyük devlet olarak kabul ediliyor, pratikte ise tam anlamıyla bir hayalete, başka bir ifadeyle hayali devlete dönüşüyordu. 17. yüzyılın sonu 18. yüzyılın başı sürecinde merkezi otorite adeta İstanbul'un surları içine hapsoluyordu. Padişahın mutlak iradesini ifade eden merkezi otorite Anadolu ve Rumeli'de dikkate alınmıyor, yok sayılıyordu. Daha Celali isyanları sürecinde mafyalaşmış bulunan ehli örf ve ehli şer tamamıyla kendi çıkarlarını ön plana alıyordu. Köy, kasaba ve kentlerde eşraf ve bürokrasi hem Mütegallibe ile işbirliği yapıyor hem de bizzat Mütegallibe'ye dönüşüyordu. Mütegallibe ise mal ve mülkü ele geçiriyor, zulüm yaparak ve şiddet uygulayarak halkı sindiriyordu. Güçlenen Mütegallibe giderek yerel güç odağı haline geliyor ve devlet otoritesini paylaşarak adeta aklanmak, resmiyet kazanmak istiyordu. Bu gelişmeye bağlı olarak Mütegallibe ayan ile, ayan da Mütegallibe ile bütünleşiyordu. Ayan kelimesi Arapça ve Farsça edebi ve tarihi metinlerde herhangi bir şehir, bir zümre veya bir devrin ileri gelenleri, belli başlıları ve büyükleri anlamında kullanılıyordu. Osmanlı İmparatorluğu'nda 15. ve 16. yüzyıllarda şehir ve kasabalardaki ayan olarak adlandırılan ileri gelenler, beylerbeyi, sancakbeyi, kadı, müderris, şeyh, hatip, şehir ketüdası, mukata emini veya mültezimleri, vakıf hizmetleri, esnaf reisleri gibi mevki ve servet bakımından sivrilmiş kişilerden oluşuyordu. Daha sonraki süreçte ekonomik ve siyasi yapıdaki değişikliğe paralel olarak, ki bu değişim genellikle gayri yasal yöntemlerle gelişip ekonomik ve siyasi bakımdan yerele egemen olanlar tarafından gerçekleştiriliyordu, kasabaların ileri gelenleri yani ayanlar da değişiyordu. Ayan herhangi bir şehir veya kasabada o çevrenin yerel yönetimiyle ilgili olarak halkla hükümet, devlet arasındaki muamelelerde aracılık yaparak, yani vasıta olarak her iki tarafa ait işleri yöneten ve halk tarafından seçilen görevliye deniyordu. 18. yüzyılın ortalarından itibaren ayanlar, yerel çevredeki nüfuzlu ailelerin meydana getirdiği belde eşrafı adı verilen topluluk arasından seçiliyordu. Ayan seçimine devlet karışmıyordu. Ancak ayan seçilen şahsın hükümet tarafından iyi tanınmış olması gerekiyordu. Bununla birlikte iyi tanınma konusu son derece değişkenlik gösteriyordu. Merkezi otoritenin çıkarları veya bu otoriteyi temsil eden bürokratların kişisel tercihleri gerektirdiği takdirde iyi tanınmayan kişiler de iyi tanınmış kişi konumuna getirilebiliyordu. Seçilen kişilere valilik tarafından ayanlık emri veriliyordu. Gerçi 1779 yılından itibaren bir ferman çıkarılarak valilerin ayanlık emri vermemesi, bunun yerine sadrazama durumu arz ederek izin belgesi alması buyuruluyordu. Ama bu ferman yine de dikkate alınmıyor, eski usul sürdürülüyordu. Ayanlar yerel çevrenin yönetimiyle ilgileniyor ve buna karşılık her yıl duruma göre kaza veya şehir halkına kesilen vergilerden bir pay alıyorlardı. Ayanlar çoğu kez yolsuzluk yaparak tevzi defterlerinde kendilerine ayrılan miktarı belirlenenden fazla gösteriyorlardı. Bu vergi tevzi cetvelleri yeni yıl başlamadan önce düzenlenerek merkeze gönderiliyordu. Orada incelenip uygun bulunduğu takdirde onaylanıyor ve tekrar yerine iade ediliyordu. Daha sonra saptanan miktarlara göre vergi kesilerek tahsil ediliyordu. İşte ayanlar daha sonra bu miktarları kendi kendilerine yükselterek sanki merkez o miktarda vergi istiyormuş gibi gösteriyor, tahsilatı yaptıktan sonra aradaki farkı ceplerine atıyor, yine önceden bildirilmiş ve onaylanmış olan miktarı İstanbul'a gönderiyorlardı. Bu ayanlar tarafından sık sık başvurulan bir yolsuzluk türüydü. Nitekim halk en ağır baskıyı bu yolsuzluk nedeniyle görüyor, sesini merkezi otoriteye duyuramıyor, adeta ayağın insafına terk ediliyordu. Ayanlar ayrıca yerel çevrede asayişi sağlıyor, asker toplayıp sevk ediyor, ordu için erzak ve levazım malzemesi temin ediyor, bunları yerine ulaştırıyorlardı. Çoğu kez bu işlerde de yolsuzluk yapıyor, toplanan malzemenin bir kısmına el koyarak yerlerine eksik olarak ulaştırıyorlardı. Oysa bütün bu işlemler imparatorluk bakımından yaşamsal önem taşıyordu. Zira devletin gücü bu işlemlerin gerektiği gibi dürüstçe yapılıp yapılmaması ve zamanında yerine ulaştırılmasıyla doğrudan paralellik gösteriyordu. Ayanların görevlerini daha önce kaza kadıları yapıyordu. Ayanlar arasında ayanlık göreviyle birlikte herhangi bir kazanın voyvodalığını elde edenler de bulunuyordu. 15. ve 16. yüzyılda padişahın yani hazinenin vezir veya yüksek rütbeli asker ve bürokratların haslarının yıllık gelirini toplayan ve has sahibi tarafından yerele gönderilen memura voyvoda deniliyordu. Voyvodalık çok kazançlı ve önemli bir görev sayılıyordu. Voyvodalar genellikle hasın bulunduğu çevrede yaşayan halktan, yerel güçlülerden biri oluyordu. Voyvoda has sahibi tarafından hasın bulunduğu mıntıkadaki reayayı yönetmekle görevlendiriliyordu.